Ayrım 14.
Demircinin çok güzel, rahat konuştuğunu gören Kazak askerlerinin onun üzerine düşünceleri değişmişti. Sonra bol bol konuşuruz hemşerim. Şimdi acele etmemiz gerek. Çariçe'nin yanına gidiyoruz. Çariçe'nin yanına mı? Lütfen benim de sizinle gelmeme izin verin beyler. Kazak askerlerinden ötede oturan biri karıştı söze. Sen de mi geleceksin? Bunu bir babanın büyük, gerçek bir ata binmek isteyen 4 yaşındaki çocuğuna sorduğu gibi sormuştu. Ne yapacaksın sen orada? Hayır olmaz. Mağrur bir anlatım kapladı yüzünü. Biz kendi işimizi konuşacağız Çariçe ile kardeşim. Yalvarıyordu demirci. Beni de götürün ne olur. Yumruğuyla cebine vurup fısıldadı şeytana. Kandır onları. Böyle fısıldar fısıldamaz Kazak askerlerinden biri. Onu da götürelim arkadaşlar dedi. Götürelim dedi ötekiler de. Sen de bizim gibi giyin hemşerim. Demirci yeşil bir yarım kaftanı omuzlarına alırken birden kapı açıldı. Üniformasının kordonları sırmalı biri girdi salona. Yola çıkma zamanının geldiğini bildirdi. Bindikleri kupa arabasında gene bir hoş hissetti kendini demirci. Yayları yumuşacıktı kupa arabasının. 4 katlı apartmanlar iki yanda arka arkaya koşuyorlardı sanki. Kaldırım taşları atların nalları altında kendilerinden geri gidiyorlardı. Hey tanrım bu ne ışık diye geçirdi içinden demirci. Bizim orada gündüzleri bile bu kadar aydınlık olmaz. Sarayın önünde durdular kupa arabaları. Kazak askerleri indiler. Göz kamaştırıcı antreyi geçip ışıl ışıl aydınlatılmış merdiveni çıkmaya başladılar. Demirci, bu ne merdiven diye mırıldandı kendi kendine. İnsan ayağını basmaya kıyamaz. Şu süslere bak hele. Bir de masallar yalan söyler derler. Hiç de yalan değilmiş. Tanrım şu parmaklığa bak, ne işçilik. Bir koluna 15 ruble gitmiştir belki. Merdiveni çıktıktan sonra birinci salonu geçtiler Kazak askerleri. Demirci gıcır gıcır parkede ayağı kayıp düşecek diye korka korka adım atıyordu. Kazak askerlerinin peşinden ayrılmamaya çalışıyordu. 3 salon geçtiler böylece. Demirci hala şaşkındı. 4. salonda elinde olmadan duvarda asılı bir tabloya yaklaştı. Pırıl pırıl yüzlü bir kızın resmiydi bu. Kucağında bir çocuk vardı. Bu ne güzel tablo, bu ne göz kamaştırıcı güzellik diye geçirdi içinden. Konuşacak sanki, canlı gibi. Çocuk da bir melek. Küçücük ellerini nasıl da sıkmış, gülümsüyor yavrucak. Şu renklere bak. Hey tanrım, şu renklere bak. Bence en iyisinden, en pahalısından, en parlağından boyaları kullanmışlar hep. Şu maviye bak, pırıl pırıl. Gerçekten büyük ustaymış bu tabloyu yapan. Altına önce iyi bir astar çekmiş olmalı. Kapıya yaklaşıp kilidini eliyle yokladı. Ama buranın boyası pek o kadar iyi olmamış diye düşündü. Hele şu kapı kolu daha özenle boyanmalıydı. Oyma işçiliği çok temiz. Bence bunların hepsini Alman sanatçılar en yükseğinden ücretler karşılığında yapmışlardır. Kordonlu bir uşak onu kolundan dürtüp arkadaşlarından geri kalmaması için uyarmasaydı demirci belki daha uzun süre düşünecekti böyle. Kazak askerleri 2 salon daha geçip durdular. Burada beklemeleri emredilmişti. Salonda üniformaları altın sırmalı birkaç da general vardı. Kazak askerleri 4 bir yana selam verdikten sonra bir köşeye toplandılar. Çok geçmeden arkasında büyük bir kalabalıkla Kazak ordu komutanı üniforması giymiş, sarı çizmeli, çok uzun boylu, iri yapılı bir adam girdi salona. Saçları dağınık, bir gözü hafif şaşıydı. Yüzünde mağrur bir anlatım vardı. Davranışları emir vermeye alışık bir insanın davranışlarıydı. Altın işlemeli üniformalarıyla salonda kibirli kibirli dolaşan generaller o gelince telaşlanmışlardı birden. Yerlere kadar eğilerek selamladılar onu. Hemen koşup yerine getirmek için en küçük bir sözünü hatta işaretini yakalamaya çalıştıkları belliydi. Ama ordu komutanı ilgilenmedi bile onlarla. Başını belli belirsiz eğerek karşılık verdi selamlarına. Doğru Kazak askerlerinin yanına yürüdü. Kazaklar ayaklarına kapandılar hemen. Ordu komutanı sözcükleri uzata uzata biraz da burnundan konuşarak sordu onlara. Hepiniz burada mısınız? Kazak askerleri gene yerlere kadar eğilip karşılık verdiler. Evet efendimiz, hepimiz buradayız. Unutmayın, size öğrettiğim gibi konuşacaksınız. Unutmayız efendimiz. Demirci yanındaki Kazak askerine sordu. Çar bu mu? Ne çarı be? Patyomkin bu. Prens G. A. Patyomkin. 1739-1791, 2. Katerina'nın gözdesi, Rusya'yı bir süre tek başına yönetmiştir. E.A. Yan odadan bir takım sesler geldi. Demircinin gözleri kamaştı birden. Uzun kuyruklu atlas giysiler içinde bir sürü bayan, sırmalı üniformalarıyla gene bir sürü saraylı girmişti salona. Yalnızca bir ışık görüyordu demirci, başkaca bir şey göremiyordu. Kazak askerleri birden yere kapandılar, hep bir ağızdan bağırdılar. Esirge bizi anamız, esirge bizi. Bir şey görmeyen demirci de yere atmıştı kendini. Kazak askerlerinin başlarının üzerinde buyurur, aynı zamanda tatlı bir ses duyuldu. Ayağa kalkın. Saraylılardan birkaçı sağa sola koşuştular. Kazak askerlerini dürtelediler. Kalkmıyorlardı kazak askerleri. Kalkamayız anacığımız, kalkamayız diye bağırıyorlardı. Ölürüz de kalkmayız. Patyomkin dudaklarını yiyordu. Sonunda kendi geldi kazak askerlerinin yanına. Birinin kulağına emreder bir sesle bir şeyler fısıldadı. Kazak askerleri ayağa kalktılar. O sırada demirci de cesaretini toplayıp başını kaldırmış, ayakta kısa boylu, hatta biraz şişmanca bir kadın görmüştü. Yüzü pudralıydı kadının, gözleri maviydi, dudaklarında ancak hükmeden kadınlarda görülebilecek mağrur, insanı çeken bir gülümseme vardı. Mavi gözlü kadın kazak askerlerini merakla incelerken, ''Değerli dostum, bugüne kadar görmediğim kazak halkımla tanışmamı öğütledi bana.'' dedi. Daha yaklaştı kazak askerlerine. ''Nasıl, burada rahat ettiriyorlar mı sizi?'' diye ekledi. ''Sağ olun anamız, yemekler fena değil. Yalnız buranın kuzuları bizim oranınkilere benzemiyor pek ama idare ediyoruz.'' Patyomkin, kazak askerlerinin hiç de onlara öğrettiği gibi konuşmadıklarını görünce yüzünü buruşturdu. Kazaklardan biri mağrur bir tavırla öne çıktı. ''Bağışla anacığımız.'' dedi. ''Senin sadık halkın ne yaptı da kızdırdı seni?'' Tatarların elini mi sıktık? Türklerle herhangi bir konuda anlaşma mı yaptık? İşimizde, sözümüzde senin sevmediğin, karşı olduğun bir şey mi oldu? Nedendir öfken? Önce bize karşı her yerde kaleler yaptırdığını duyduk. Sonra duyduk ki ordumuzu değiştirmek istersin. Kazak ordusu Dinyeper boylarında sınır bekçiliği yapardı. O yıllarda Rus yönetimi onlara olan güvenini yitirmişti. 1736 yılında bu ordunun yakınında bir kale yaptırılmış, içine sürekli bir Rus garnizonu yerleştirilmişti. Ordumuzu değiştirmek istersin. Ordumuzu düzenli orduya çevirmek istersin. Kırım Hanlığı'nın yıkılmasından sonra Kazak ordusu bir emirle dağıtılmıştır. Gogol'ün notu. Şimdi de başka şeyler duyuyoruz. Kazak ordusunun kabahati nedir? Orduna perekopu geçirtmek, generallerine kırımları kesmeleri için yardım etmek mi? Patyomkin susuyor, parmaklarındaki dizi dizi yüzükleri küçük bir fırçayla gelişi güzel temizliyordu. Katerina ilgilendi kazak askerlerinin sözleriyle. ''Peki ne istiyorsunuz?'' dedi. Kazaklar soru dolu bakışlarla baktılar birbirinin yüzüne. ''Tam zamanıdır.'' diye geçirdi içinden demirci. ''Ne istediğimizi soruyor çariçe.'' Birden yere kapandı. Yüce çariçemiz, cezalandırmayın beni. Kutsal merhametinizi esirgemeyin. Soracağım soru yüce kişiliğinizi incitmesin. Ayağınızdaki potinler neden yapılmadır? Bence dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir usta bir eşini yapamaz potinlerinizin. Hey Allah'ım, ne olurdu benim karım da böyle potinler giyseydi? Güldü çariçe. Saraylılar da güldüler. Patyomkin ise hem surat asıyor hem gülümsüyordu. Kazak askerleri aklını yitirdi sanıp kolundan çekiliyorlardı demircinin. Çariçe yumuşak bir sesle, ''Ayağa kalk.'' dedi. ''Karının böyle potinleri olsun istiyorsan kolay. Altın işlemeli en değerli potinlerimi çabuk getirip ona verin. Doğrusu hoşuma gitti bu içtenliğin. Al işte.'' Çariçe bunu bir köşede ayakta duran tombul ama biraz soluk yüzlü, saraylılardan biri olmadığı, iri sedef düğmeli paltosundan belli bir adama bakarak söylemişti. D.I. von Wisin, 1745-1792, Anasının Kuzusu ve Tugay Komutanı komedilerini yazan Rus yazarı, E.A. Tam sizin usta kaleminize göre bir durum. Paltosu sedef düğmeli adam saygıyla öne eğilerek karşılık verdi. Yüce çariçemiz çok lütufkarlar, en azından La Fontaine gerekir burada. Ne yalan söyleyeyim, Tugay Komutanı komediniz çok hoşuma gitti. İnsanı şaşırtacak derecede güzel okuyorsunuz. Gene kazaklara döndü Çariçe. Duyduğuma göre sizin ordudakiler hiç evlenmezlermiş. Amma da yaptın anacığım. Sen de bilirsin ki erkek kısmı kadınsız yapamaz. Demirciyle konuşan kazak askeriydi bunu söyleyen. Onun güzel konuşabildiği halde şimdi Çariçe'yle sanki inadına en kaba bir biçimde bir müzik gibi konuşması şaşırtmıştı demirciyi. Anasının gözü bu adam diye geçirdiği içinden. Boşuna böyle konuşmadığı belli. Kazak askeri sürdürdü konuşmasını. Biz Çernest, keşiş. Kazak ordusu yasalarına göre kışlaya kadın sokmanın cezası ölümdür. E.A. Değiliz. Günahkar birer kuluz. Her Hristiyan gibi biz de haram şeylere düşkünüz. Çoğumuzun karısı vardır. Ama kışlaya sokmayız onları. Bazılarının karısı Leh elindedir. Karısı Ukrayna'da olanımız da vardır. Karısı Türk elinde olanımız bile vardır. O sırada Çariçe'nin potinlerini getirdiler demirciye. Potinleri eline alıp sevinç içinde, ''Tanrım bu ne güzellik!'' diye bağırdı delikanlı. ''Yüce Çariçemiz, bu potinler ayağınızda, sizi buz pateni yapmaya giderken düşünüyorum da, kim bilir ayaklarınız ne güzeldir, en azından şekerdendirler.'' Ayakları gerçekten güzeldi Çariçe'nin. Ama kazak askeri gibi giyinmiş, yüzünün esmer olmasına karşın yakışıklı sayılabilecek saf demircinin ağzından bu iltifatı duyunca gülümsemeden edememişti. Bu yakın ilgi demirciyi pek sevindirmişti. Aklına takılan şeyleri bir bir sormak istiyordu Çariçe'ye. Çarlar, Çariçeler gerçekten yalnızca yağla bal, buna benzer şeyler mi yerlerdi? Ama kazak askerlerinin onu dürttüklerini fark edince vazgeçti sormaktan. Çariçe yaşlı kazak askerlerine dönüp onlara kışladaki hayatları, ne gibi gelenekleri olduğu üzerine sorular sormaya başlayınca da biraz geri çekildi demirci, eğilip cebine fısıldadı. Çabuk götür beni buradan. Birden şehir girişindeki nöbetçi kulübesinin ötesinde buldu kendini. Boğuldu, vallahi boğuldu, eve gitmek nasip olmasın bana ki boğuldu. Dokumacının şişko karısı sokakta bir grup dikankalı kadının ortasında heyecanlı heyecanlı böyle bağırıyordu. Kazak kaftanı giymiş, burnu kıpkırmızı bir kadın da elini kolunu sallayarak bağırıyordu. Yalancı mıyım ben yani? Kimin ineğini çalmışım bakalım? Kime nazarım değmiş? Niçin kimse inanmıyor sözüme? İhtiyar Pereperçiha kadın demircinin kendini astığını görmediyse içtiğim su haram olsun bana. O sırada çubuğun evinden çıkan başka kadınların yanına sokuldu. Ne? Demirci kendini mi asmış? Vay canına! Dokumacının karısı, pis sarhoş karı dedi. İçtiğin su değil, vodka haram olur sana ancak. Senin gibi deliler asar kendini. Boğuldu demirci. Göletteki buzda su almak için açılmış delikten içeri düştü. Senin demin meyhanecinin karısıyla olduğunu bildiğim kadar kesin biliyorum bunu. Kızarmış burunlu kadın öfkeli, pis iftiracı dedi, neler uyduruyor? Çeneni kapasan iyi edersin ahlaksız kadın. Papazın her gece sana geldiğini bilmiyor muyum sanki? Birden parladı dokumacının karısı. Ne, ne? Papaz mı? Kime geliyormuş papaz? Neler saçmalıyorsun? Tartışan kadınların yanına papazın, tavşan kürkü, gocuğu, ince çin beziyle kaplı karısı sokuldu. Papaz mı diye bağırdı. Papazı gösteririm ben size. Kim ağzına alıyor benim kocamı? Kızarmış burunlu kadın dokumacının karısını gösterdi. Kocan şuna gidiyor işte. Papazın karısı dokumacının karısının karşısına dikildi. Demek sen ha kancık köpek, sen pis cadı, çamur atıyorsun kocama. Sana geldiğini sağda solda söyleyip lekeliyorsun onu. Geri geri çekildi dokumacının karısı. Çekil başımdan şeytan karı dedi. Dilerim Allah'tan çocuklarını görmezsin pis karı, tu. Papazın karısı dokumacının karısının tam yüzüne tükürmüştü. Dokumacının karısı da aynı şeyi yapmak istemişti ama papazın karısının yüzü yerine her şeyi daha iyi duymak için kavga eden kadınların dibine sokulmuş başkanın sakalına gelmişti tükürüğü. Başkan eteğiyle yüzünü silerken kamçasını kaldırdı. İğrenç kadın diye bağırdı. Başkanın kamçasını kaldırması ile kadınların küfürler ederek dört bir yana dağılmaları bir oldu. Yüzünü hala siliyordu başkan. Şu pisliğe bak, demek boğuldu demirci. Tanrım ne iyi bir ressamdı, ne sağlam bıçaklar, oraklar, pulluklar yapardı, ne yaman bir delikanlıydı. Kendi kendine mırıldanmayı sürdürüyordu başkan. Doğrusu az bulunurdu onun gibisi. O Allah'ın belası çuvalın içindeyken de fark etmiştim zaten zavallının kötü olduğunu. Vay be, daha bu akşam vardı, şimdi yok. Bizim kır atını allatmayı düşünüyordum ona. Başkan, içinde böylesine insancıl düşünceler ağır ağır evine doğru yürüyordu. Haberi duyunca çok şaşırdı Oksana. Pereperçihan'ın gözlerine de, köylü kadınların sözlerine de inanmıyordu. Demircinin dinine bağlı bir insan olduğunu, ruhunun lanetlenmesine razı olmayacağını biliyordu çünkü. Öyle ama ya bir daha dönmemek üzere çekip gittiyse köyden, bir daha nerede bulabilirdi demirci gibi bir yiğidi? Ne çok seviyordu onu. En çok o dayanmıştı kaprislerine. Güzeller güzeli bütün gece bir o yana bir bu yana dönüp durdu yatağında. Uyuyamıyordu. Göz kamaştırıcı güzelliklerini karanlığın ondan bile gizlediği çıplak kolunu, bacağını savurarak neredeyse yüksek sesle kendi kendine sitemler ediyor, arada sakinleşip artık düşünmemeye karar veriyor, gene düşünüyordu. Çok üzgündü. Sabah ortalık aydınlanırken sırılsıklam aşıktı demirciye. Bakula'nın canına kıydığı haberi üzerine Çub ne sevindiğini söyledi ne de üzüldüğünü. Onun aklında yalnızca bir şey vardı. Soluhan'ın ihanetini bir türlü unutamıyor, uyku arasından küfürler ediyordu ona durmadan. Sabah oldu. Ortalık daha aydınlanmadan kiliseye dolmuştu herkes. En arka sıradaki beyaz atkılı, beyaz keten entarlı yaşlı kadınlar kendilerini duaya vermiş, haç çıkarıyorlardı. Onların hemen önünde yeşilli sarılı bluzlar giymiş, içlerinde kuyrukları sırmalı bluzlar giymiş olanlar da vardı. Köylü kadınlar ayakta duruyorlardı. Başlarında kurdelelerle, boyunlarında haçlarla, altınlarla genç kızlar ön sıralara sokulmaya çalışıyorlardı. En önde bıyıklı, başlarının tepesinde bir tutam saçlarıyla, kalın enseleriyle, yeni sinek kaydı tıraşı olmuş köylüler, mujikler vardı. Çoğu yarım kaftan giymişti. Kaftanlarının altından beyaz, bazılarınınkinin altında ise mavi, yelekleri gözüküyordu. Herkesin yüzünde bir bayram sevinci vardı. Başkan, perhizini sucukla bozacağını düşünürken yalanıyordu. Genç kızlar, kiliseden çıkınca delikanlılarla buzda kaymaya gidecekleri için sabırsızlanıyorlardı. Yaşlı kadınlar, kendilerini her zamankinden daha bir vererek dua ediyorlardı. Kazak Svarbiguz'un secdeye varışı kilisenin her yerinden duyuluyordu. Yalnızca Oksana kendinde değilmiş gibi dikiliyordu. Dua etmeye çalışıyor, edemiyordu. Yüreğini birbirinden acı, birbirinden kederli, öylesine çok duygu doldurmuştu ki, yüzünde yalnızca büyük bir şaşkınlık anlatımı görünüyordu. Dolu doluydu gözleri. Kızlar ondaki bu değişikliğin nedenini anlayamıyorlar, bunun demircinin yüzünden olduğunu akıllarının ucundan geçirmiyorlardı. Öte yandan demirciyi düşünen yalnızca Oksana değildi. Bayramın tam bir bayram olmadığını, bir şeyin eksik kaldığını herkes hissediyordu. Aksi gibi çuval içinde gezisinden sonra papazın da sesi kısılmıştı. Gerçi konuk şarkıcı bas sesleri çok hoş çıkarıyordu ama demirci de olsaydı daha güzel olmaz mıydı? Her zamanki gibi babamız ya da kutsal azizler duaları okunurken öne çıkardı. Poltava Kilisesi'ndeki şarkıcılar gibi çınlatırdı kilisenin içini. Üstelik ondan iyi hiç kimse yönetemezdi bu ayini. Sabah ayini bitti, peşinden kuşluk ayini yapıldı. Demirci hala yoktu ortalarda. Gece geç vakit şeytan sırtında demirciyle daha da hızlı dönüyordu Dikanka'ya. Çok geçmeden evinin önünde bulmuştu kendini Vakula. Tam o sırada da horoz ötmüştü. Kaçmaya hazırlanan şeytanı kuyruğundan yakaladı demirci. "Nereye bakalım?" dedi. "Dur hele dostum, işimiz bitmedi daha. Teşekkür etmedim sana." Hemen bir çubuk aldı yerden, üç kez indirdi şeytanın sırtına. Zavallı şeytan, kahyasından dayak yemiş mucik gibi kaçmaya başladı. İnsanoğlunun düşmanı böylece başkalarını yoldan çıkarmak, aldatmak, sersemleştirmek yerine kendi sersemlemiş oluyordu. Daha sonra içeri girdi Vakula, yatıp derin bir uykuya daldı. Öğleye kadar uyudu. Uyanıp da güneşi tepesinde görünce korkuya kapıldı. Sabah ve kuşluk ayinlerini kaçırdım. Dini bütün demirciyi çok üzmüştü bu. Canına kıymayı düşündüğü için Tanrı'nın ona bu derin uykuyu yollayıp böylesine büyük bir bayrama katılmasına izin vermeyerek onu cezalandırdığını düşünüyordu. Ama gelecek hafta günah çıkartırken bu büyük günahını papaza anlatacağını, bugünden başlayarak bütün yıl günde 50 kez secdeye varacağını düşünerek teselli etti kendini. Kalkıp baktı, kimsecikler yoktu odada. Besbelli ayinden dönmemişti soluha. Usulca çıkardı koynundan potinleri. Potinlerin güzelliğine, gece başından geçenlere bir daha şaştı. Elini yüzünü yıkadı. Kazak askerlerinin verdikleri güzel giysiyi giydi. Poltava'dayken satın aldığı, o günden beri bir kez bile giymediği mavi tepeli, kürklü kalpağını çıkardı sandıktan. Çok renkli kuşağını aldı. Kamçısıyla birlikte hepsini bir bohçaya sardı. Doğru çubun evine yollandı. Demirciyi karşısında görünce gözleri yuvalarından uğradı çubun. Demirciyi dirildiğine mi, onun evine gelmeye nasıl cesaret ettiğine mi, yoksa onun böyle şık, bir kazak askeri gibi giyindiğine mi, niye şaşacağını bilemiyordu. Ama Vakula getirdiği bohçayı açıp çubun önüne köylerde görülmeyen çeşidinden çok güzel bir kalpakla bir kuşak bıraktıktan sonra ayaklarına kapandığında şaşkınlığı daha da büyümüştü. Demirci yalvarmaklı bir sesle şöyle diyordu. Bağışla beni babacığım, kızma bana artık. İşte sana bir kamçı, istediğin kadar yak canımı, sesimi çıkarmayacağım, her şeye razıyım, yeter ki bana olan kinin bitsin. Bir zaman babamın arkadaşıydın, birlikte yer içerdiniz. Demirciyi köyde kimseyi takmayan, beşlikleri, nalları parmaklarının arasında yufka gibi büküveren yiğit demirciyi ayaklarına kapanmış görmek, gizli bir az veriyordu çuba. Kendini daha da küçük düşürmemek için kamçıyı aldı, üç kez vurdu demircinin sırtına. Hadi artık kalk ayağa, büyüklerinin sözünü her zaman dinle. Aramızda geçenleri ikimiz de unutacağız. Söyle şimdi, istediğin nedir? Oksana'yı ver bana babacığım. Bir an düşündü çub. Önündeki kalpakla kuşağa baktı. Çok güzeldi kalpak. Kuşak da ondan geri kalmazdı. Soluha'nın ihanetini hatırladı. Kararlı, pekala dedi, istet kızımı. O anda kapıdan giren Oksana, demirciyi görünce, ay diye bir çığlık attı. Şaşkınlık, sevinç dolu bakışını delikanlının gözlerinin içine dikti. Bak ne güzel potinler getirdim sana dedi Vakula. Çariçenin potinleri. Oksana bakışını demircinin gözlerinden ayırmadan kolunu salladı. Hayır hayır dedi. Bir şey istemiyorum ben. Potinler olmadan da... Sözünün sonunu getiremedi. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Demirci ona yaklaştı, elini tuttu. Güzeller güzeli başını önüne eğdi. O andaki kadar güzel hiçbir zaman olmamıştı. Heyecana kapılan demirci usulca bir öpücük kondurdu yanağına. Kızın yüzü daha da kızardı. Bu daha da güzelleştirdi onu. Yüce Piskopos Dikanka'dan geçiyordu. Köyün bulunduğu yeri pek beğenmiş, övmüştü. Orta sokaktan geçerken yeni bir evin önünde arabasını durdurdu. Kapının önünde kucağında bebeğiyle dikilen güzel kadına sordu. Bu güzel boyalı ev kimindir kızım? Oksana. Evet, Oksana'ydı bu. Saygıyla öne eğildi. Demirci Vakula'nın efendim. Yüce din adamı kapılara, pencerelere bakıyordu. Çok güzel, çok güzel diyordu. Pencerelerin hepsi çepeçevre kırmızıya boyanmıştı. Kapılarda atlarına binmiş, ağızlarında borazanlarıyla kazak resimleri vardı.